Ayrım 36.
Oğlunun anlattıklarını dinlemeye devam ettim. İç savaşta babam askerdi. Hem öncüydü hem casus. Asiler iki kez az kalsın asıyorlarmış onu casus diye. Wilson's Creek muharebesinde yaralı yüzbaşısını taşımış. Sol bacağında diz kapağının hemen üstünde bir kurşun vardır. Bir gün elledim kurşunu. O günden beri orada kalmış. Savaştan önce manda avcılığı, tuzaklı avcılık yaparmış. 20 yaşındayken köyünde şerif olmuş. Savaştan sonra Silver City'de komiser olmuş. Kenti bütün serserilerden, eline hızlı kabadayılardan temizlemiş. Gençliğinde Birleşik Devletler'in hemen bütün eyaletlerinde bulunmuş. Önüne gelenle dövüşmüş. Susquehanna Nehri üzerinde tomruk yüzdürdüğü zaman çocukmuş daha. Babamın babası da 60 yaşındayken bir yumrukta adam öldürmüş. 75'ine vardığında karısı ikiz doğurmuş. 99 yaşında tarlasını sürerken ölmüş. Yalnızca öküzlerini çözmüş. Bir ağaca yaslanıp oturmuş. Ölümü beklemiş. Babam da tıpkı onun gibidir. Yaşlandı artık ama hiçbir şeyde korkusu yok. Gerçek bir Anglo-Sakson. Özel polis kuvvetlerindedir ama ayaklanma olursa grevcilere dokunmaz. Atılan bir taşla suratı tuzla buz olmuştur ama o da cobunu bir haytanın kafasında kırmıştır. Soluğu kesildi. Sakson'un yüzüne bakarak. Aman tanrım diye aykırdı. O coptan bir tane yemek istemezdim doğrusu. Bir an sessizlikten sonra. Adım Sakson'dur dedi genç kadın. Soyadınız mı? Küçük adım. Ne güzel adınız var. Sizin adınız ne? Hiç, sadece John diye içlendi üzgün bir tavırla. Ama beni bu adla çağırmalarını istemem. Herkesin bana Jack demesini isterim. Beni John ya da Johnny diye çağıran bir düzine kimseyle kapışmışımdır. Çıldırmak işten bile değil. Johnny'ymiş. Long Wharf'taki kömür depolarının önlerine varmışlardı. Genç oğlan yön değiştirip San Francisco'ya doğru yol almaya başladı. Körfezin açıklarındaydılar. Batıda serin bir yel esiyordu. Kabaran suların tepeleri köpükten ağarmaktaydı. Yelkenli neşeyle kayıyordu dalgalar üzerinde. Serpintiler tekneyi aşarak içindekileri ıslatırken Sakson gülüyor. Oğlan da onun bu kayıtsızlığını beğendiğini belli ediyordu. Buharla işleyen bir araba vapuruyla karşılaştılar. Üst güvertedeki yolcular onları izlemek için vapurun bir yanında biriktiler. Buharlı geminin çıkardığı dalgalar yelkenlinin içine epey su doldurdu. Sakson boş teneke kutuyu aldı, genç arkadaşına baktı. Tamam dedi oğlan, hadi boşaltın suyu. Bu iş bitince sözlerini sürdürdü. İlk ulaşacağımız yer Gort Island'tır. Torpidobotların bekleme yerinin açığında 8 kulaç derinlikte avlanırız. Hem de sular yükselirken. Sırılsıklam olmuşsunuz. Doğrusu çok hoşuma gidiyor adınız. Yakışıyor size. Mutlaka Sakson yalısınız. Evli misiniz? Sakson başıyla evet dedi. Ne sorunuz vardı Allah aşkına? Artık dünyayı dolaşamazsınız benim gibi. Kolay kolay kıpırdayamazsınız yerinizden. Sakson gülümsedi. Ama evli olmak hoş bir şey. Elbette herkes evlenir. Ama tez davranmak için bir sebep değil bu. Benim gibi bekleyemez miydiniz biraz? Ben de evleneceğim ama her yeri gezip gördükten sonra. Gold Island rüzgarında Sakson'un uslu durmasını söyledi. Yelkini indirdi, tekne uygun bir duruma girince küçük bir çapa attı denize. Oltaları çıkardı, tuzlu sazan balığından yem yapmasını gösterdi. Sonra denize attılar oltaları, hızlı akıntının içine. Balıkların zokayı yutmasını beklediler. Oğlan umutlandırıcı bir sesle, ''Çok sürmez.'' dedi. ''Buradan ben yalnızca iki kez elim boş dönmüşümdür. Bu arada bir lokma bir şey yersek nasıl olur, ne dersiniz?'' Sakson ne kadar karşı koyduysa da para etmedi. Oğlan o yaştakilerde çok güçlü olan eşitlik kuralını uyguladı. Yemeğini onunla paylaştı. Haşlanmış yumurtayı ve iri, kırmızı bir elmayı bile yarı yarıya pay etmeyi savsaklamadı. Ne var ki balıklar hala yeme gelmiyordu. Oğlan teknenin kıç tarafını örten branda bezinin altından ciltli bir kitap çıkardı. Sakson kitabın adını okudu. A Float in the Forest. Kitaplıktan parasız alırım bunları dedi oğlan. Bir eliyle sayfayı, öbür eliyle oltayı tuttu. Balığın çarpmasını bekleyerek okumaya daldı. Birkaç dakika sonra bakın ne yazıyor dedi. Ve kitaptan sayfalar okudu. Sel sularına kapılan iki genç oğlanın bir sal üzerinde bir tropikal ormandan geçişleri anlatılıyordu. Ne dersiniz bu serüvene diye haykırdı. Güney Amerika'da Amazon üzerinde geçiyor olay. Nehrin taştığı mevsimdi ve düşünün ki bu gibi yerler dolu dünyada. Yalnız Oakland'da yok. Oakland iyi bir çıkış noktasıdır sanırım ama o kadar işte. Bir de o çocukları düşünün, ne şansları varmış değil mi? İşte serüven diye buna derler. Bir gün ben de Antları geçeceğim. Amazon kaynağına kadar uzanacağım. Kauçuk ülkesini bir uçtan bir uça geçeceğim. Nehrin ağzına kadar sandalla ineceğim. Nehrin ağzı öyle geniş ki bir kıyıdan öbürünü görmek olanaksız. Karadan 100 mil uzakta kabınızı okyanuza daldırdınız mı hala tatlı suyla doldurabilirsiniz. Saxon dinlemiyordu artık. Büyük bir anlam taşıyan bir söze takılmıştı kafası. Oakland iyi bir çıkış noktasıdır demişti oğlan. Hiç bu açıdan almamıştı kenti. Orasını hep yaşanacak bir yer olarak düşünmüştü. Çıkış noktası olarak değil. Niye olmasındı? Evet ama nereye gitmek için? Tam o sırada oltası geriledi. Düşüncelerinin teli koptu. Hızlı hızlı ama sakınarak çekmeye başladı. Oğlan yüreklendirici sözler söylüyordu. Biraz sonra iğneler kurşun ve çırpınan iri bir morina teknenin içine düştüler. Balığı iğneden kurtardıktan sonra Saxon oltaya yeniden yem takıp denize fırlattı. Oğlan okuduğu sayfayı katlayıp kitabı kapattı. Şimdi dedi. Öyle hızlı yutacaklar ki zokayı, oltayı çekecek zaman bulamayacağız. Ama bu müjde hemen gerçekleşmedi. Oğlan sordu. Yüzbaşı Manny Reed yahut Kaptan Marriott'ı yahut da Balentine'i okudunuz mu? Saxon başıyla yok dedi. Oğlan alaycı bir sesle. Bir de Anglo-Sakson olacaksınız diye haykırdı. Bunlar gibi bir sürü kitap var halk kütüphanesinde. Bende 2 abonman kartı var. Biri annemin, biri benim. Her gün okuldan çıkınca gazeteleri dağıtmadan önce gider yine kitap alırım. Gömleğimin içine sokarım. Askılarımın arasına. Bir gün 2. sokakla Market Street kavşağında gazete dağıtıyordum. Orada bir çocuk çetesi vardı. Berbat şeyler. Hepsi haydut. Çetenin elebaşısıyla dövüştüm. Nefesimi kesmek için göğsüme vurdu ama yumruğu kitaplardan birine geldi. Suratını görmeliydiniz. Ona öyle bir dayak çektim ki. Bütün çete üstüme çullanmaya kalktı ama iki dökümcü araya girdiler. Dövüşün kurallara uygun erkekçe yapılmasını istediler. Kitaplarımı onlara tutturdum. Saxon, kim kazandı diye sordu. İstemeye istemeye açıkladı. Hiç kimse. Galiba pataklıyordum ele başlarını ama dökümcüler beraber ilan ettiler bizi. Çünkü ancak yarım saat dövüşmüştük ki devreye gezen polisler bizi ayırdılar. Görmeliydiniz kalabalığı. Bahse girerim ki 500 kişi vardı. Birdenbire konuşmayı kesip oltayı çekmeye başladı. Saxon da aynı şeyi yapmak zorunda kaldı. 2 saat içerisinde 20 tane balık yakaladılar. O akşam hava karardıktan epey sonra küçük yelkenli Oakland halicine girdi. Rüzgar vardı ama zayıftı. Tekne yavaş ilerliyordu çünkü bir yığın odun çekiyordu ardında. Genç oğlan bu odunların su içinde 3 dolar edeceğini söyleyerek denizden toplamıştı. Dolunay ışığı altında Saxon geçtikleri yerleri teker teker tanıyordu. Kalafat yeri, Sandy Beach, inşaat şantiyeleri, çivi imalathanesi, Market Street rıhtımı. Oğlan Castro Street'in dibindeki yıkık bir yük iskelesine yanaştı. Kum ve çakıl yüklü mavnalar sıra sıra rıhtıma bağlı duruyordu. Balıkları eşit biçimde paylaşmak için diretti çünkü Saxon avlanmasına yardım etmişti. Odun yığınının tümüyle kendisinin olduğunu göstermek için de denizdeki enkazlar hakkındaki yönetmelikleri uzun uzun anlattı. 7. sokağın ve Popular Street'in köşesinde ayrıldılar. Saxon avladığı balıkları taşıyarak tek başına yürüye yürüye Pin Street'e vardı. Bu uzun gün boyunca yorulmuş olmasına karşın tuhaf bir rahatlık duyuyordu. Balıkları temizledikten sonra yattı. Mutlu günler geri geldikten sonra acaba Bill'i yıkandırıp bir kayık aldırtabilir miyim, pazarları böyle gezintiler yapar mıyız diye düşüne düşüne uykuya daldı. Saxon sabaha dek çırpınmadan, düş görmeden deliksiz bir uyku geçirdi. Kendiliğinden uyandı ve haftalardan beri ilk kez dinlenmiş olduğunu anladı. Yeniden eski Saxon olmuştu. Göğsü üzerinden büyük bir ağırlık kalkmıştı sanki ya da kendisiyle güneş arasına girmiş bir gölge yok olmuştu. Başını cendere gibi sıkan o çelik halkadan kurtulmuştu. Keyfi yerindeydi. Balıklarını Bayan Olsen ve Maggie Donahue ile paylaşırken şarkı söylediğini fark edince şaştı bunu. Onlarla gevezelik etti. Bundan hoşlandı. Eve dönünce de yüzüstü kalmış işleri düzeltmeye koyuldu neşeyle. Çalışırken şarkı söylüyordu ve genç oğlanın büyülü sözleri çınlıyordu kulaklarında. Auckland ancak iyi bir çıkış noktasıdır. Her şey açık, her şey yalın görünüyordu şimdi. Kolay anlaşılır bir kitap gibi. Kendisiyle Billy'nin verilerini oluşturdukları bilmece, bir aritmetik problemi gibi yalın geliyordu. Başından rahatsızlanmış, hafıza boşlukları duymuştu. Çektiği sıkıntıların sonucuydu bu ve kendisi sorumlu değildi. Billy'nin durumu da aynıydı. Başlarına gelen bütün yıkımlar kıskıvrak yakalanmış oldukları tuzaktan ileri geliyordu. Bu tuzak Auckland'ti. Auckland, çekip gitmek için iyi bir çıkış noktasından başka bir şey değildi. Evlilik yaşamının olaylarını gözden geçirdi. Her şey grevler ve geçim zorluğu yüzünden gelmişti başlarına. Demiryolu atölyelerindeki grev ve evinin önündeki çalışma olmasaydı bebeğini yitirmeyecekti. Billy işsizlikten ve arabacıların sonuçsuz mücadelesinden bunalmış olmasaydı içkiye başlamazdı. Sıkıntıya düşmüş olmasalardı kiracı koymazlar ve Billy de kodesi boylamazdı. Artık kararını vermişti. Kent kendisi ve Billy için sevişmek ve çocuk yapmak için uygun bir yer değildi. Orada kalmak ve yazgılarına boyun eğmek için budala olmak gerekti. Kendisiyle Billy çemberi kıracaklar, yazgıya karşı çıkacaklardı. Nereye gideceklerini bilmiyordu ama bir şey yapacaklardı elbet. Dünya büyüktür. Çevredeki dağların yahut altın kapının ötesinde bir yerlerde istediklerini bulacaklardı. Genç oğlan bir noktada yanılıyordu. Saxon evli olmasına karşın Auckland'a bağlı duymuyordu kendini. Onlardan önce gelen göçebe kuşaklar önünde olduğu gibi kendisine ve Billy'nin önünde de açılıyordu dünya. Soyunun gerçekleştirdiği göçlerde yalnızca akılsızlar geride kalmışlardı. Göçlüler ileriye doğru yürümüşlerdi. İyi ya, kendisiyle Billy de güçlüydüler. Esmer Contra Costa dağlarını aşarak ya da altın kapıdan çıkarak ileriye doğru gideceklerdi. Billy'nin hapisten çıkmasından bir gün önce Saxon kocasını karşılamak için hazırlık yaptı. Ama elinden pek bir şey gelmiyordu. Meteliği kalmamıştı. Bir daha Billy'ye bu hareketi yapmamaya karar vermiş olmasaydı, Maggie'den Hu'dan yol parasını ödünç alır, araba vapuruna atlayıp San Francisco'ya gider, güzel tuvalet eşyalarından birini satardı. Evde ekmekten, patatesten ve tuzlu sardalyeden başka bir şey yoktu. Öğleden sonra sular çekilince balık çorbası pişirmek için tarak toplamaya gitti. Denizde yüzen bir odun demetini de aldı, saat 9'da oradan ayrıldı. Odunları ve kısa saplı bir küreği omuzuna vurmuştu. Öbür eliyle de tarakları doldurduğu kovayı taşıyordu. Sokakların en karanlık yönünden yürüdü. Köşeye varınca komşulara görünmemek için elektrik ışığıyla aydınlanmış bölgeden hızla geçti. Ama bir kadın yaklaştı, ilgiyle baktı. Karşısında durdu. Mary'ydi. "Aman Tanrım!" diye aykırdı. "Bu duruma mı düştün sen Saxon?" Saxon eski arkadaşını merakla süzdü. Bütün her şeyi kavradı. Mary zayıflamıştı. Gerçi yanakları daha kırmızıydı ama öylesine kırmızı ki Saxon'u kuşkulandırdı. Parlak gözleri eskisinden daha güzel, daha iri, kaygılı, çakmak çakmaktı. Şık giyinmişti, hem de çok şık. Sinirliydi, tedirgindi. Ürkek bir hareketle başını çevirip arkasına baktı, karanlığın içine. "Aman Tanrım!" diye iç geçirdi Saxon. "Ya sen?" Sözünü kesti sonra. "Eve kadar gelsene," diye ekledi. Mary o ani öfkelerinden birine kapıldı. "Benimle birlikte görünmekten utanıyorsan eğer..." Saxon karşı çıktı. "Yok canım, hayır. Odunlar ve taraklar için söylüyorum. Komşuların bilmesini istemiyorum da. Hadi gel çabuk." "Çok isterdim Saxon ama olanaksız. San Francisco'ya kalkacak ilk trene yetişmem gerek. Burada bekledim. Arka kapını çaldım ama ışık yoktu. Billy hala içeride, öyle değil mi?" "Evet, yarın çıkıyor." Mary arkasına baktı, apar topar. "Gazetelerde okudum," dedi. "Bu işler olurken ben Stockton'daydım." Meydan okurcasına Saxon'a döndü. "Beni kınamıyorsun değil mi? Evlendikten sonra yeniden işe dönemezdim artık. Çalışmaktan bıkmıştım. Gücüm kalmamıştı sanırım. Hem nasıl olsa bu yutmuştum. Daha evlenmeden de çamaşırhaneden nasıl tiksindiğimi bir bilsen. Bu dünya pis dünya Saxon. Pisliğinin %1'ini bile gözünün önüne getiremezsin. Keşke ölmüş olsaydım da bulaşmasaydım bu pisliğe. Bak dinle. Hayır, şimdi gelemem. Trenin sesini duyuyor musun? Adelaide vardı. Koşmam gerekecek. Gelip seni şey yapabilir miyim? Bir erkek sesi girdi araya. Baksana, biraz çabuk olamaz mısın? Konuşan adam yarı karanlıktan sıyrılmıştı. Saxon onun işçi olmadığını gördü ama iyi giyinmiş olmasına karşın sosyal basamaklarda en basit işçiden daha aşağı olduğunu anladı. Geliyorum karşılığını verdi Mary. Bir saniye bekle. Saxon Mary'nin sesinden aydınlığın sınırları üzerinde dolaşan o adamdan korktuğunu anladı. Ben kaçayım dedi Mary. Hoşça kal. Eldiveninin içini araştırdı. Saxon'un serbest elini tuttu. Küçük, ılık bir madeni para sıkıştırdı. Saxon karşı koymak, geri vermek istedi. Mary yalvardı. Hayır, hayır al. Eski dostluğumuz adına alıver. Günün birinde belki sen de aynı şeyi yaparsın bana. Yine de bulurum seni. Hoşça kal. Birden hıçkırdı. Arkadaşının belini elleriyle kavrayıp kucakladı. Şapkasının tüylerini odun demetine, yüzünü de Saxon'un göğsüne bastırdı. Sonra gerileyip sevgiyle, tutkuyla baktı ona. Gölgede saklanan adamın buyurgan sesi çınladı. Hadi çabuk olalım. Mary, ah Saxon'cum diye inledi. Ortadan yok oldum. Saxon evine girip ışığı yakınca avucundaki sadakaya baktı. $5 bir madendi. Kendisi için bir servetti bu. Mary'i düşündü. Korktuğu adamı düşündü. Oakland'e yeniden bir kötü not verdi.